Ayrım 5.
Başucu lambasına Şehzade Paşa'nın İsviçre'den getirdiği saatini tuttu. Vakit gece yarısını geçiyordu. Bu saatte sultanı kim görmeye gelebilirdi ki? Kalbi çarpa çarpa odasından çıktı. Koridorda ilerlemeye başladı. Bir yandan merak, öte yandan korku içindeydi. En iyisi yakalanırsa kendisini bekleyen cezayı düşünmemekti. Bir yandan da kendini içerliyordu. Hem Halide Edip gibi bir kahraman olacak hem de annesinin azarından korkacaktı. Derin bir nefes alıp korkusunu yenmeye çalışarak ilerlemeye devam etti. Koridorun ucunda kalın kumaş perdenin ardından ışık süzülüyordu. Yaklaştıkça içeriden gelen konuşma seslerini duydu. Perdenin geniş kıvrımları arasına saklanarak gözünü anahtar deliğine uydurdu. Gördüğü şey hayretini daha da artırdı. Genç sayılabilecek bir adam sultanın yanındaki koltuğa oturmuştu. Fısıldayarak konuşuyor ve sultana bazı kağıtlar gösteriyordu. Sultan kağıtlara göz atarken adam endişeyle etrafına bakınıyordu. Besbelli aileden biri değildi. Tıraş olmamıştı ve elbisesi buruşuktu. Babasının arkadaşlarına da benzemiyordu. Bu gece ziyaretçisi de kimdi? Annesinin kocasından başka hiçbir erkeği, hatta yakın akrabalarını bile kabul etmediği bu daireye nasıl oluyor da girebiliyordu? Odanın bir köşesinde Zeynel gözleri yerde huzursuz bekliyordu. Sultan birden ayağa kalktı. Zeynel'i göstererek adama onu izlemesini işaret etti. Selma kendini kalın perdenin ardına zor attı. İki adam dışarıya çıkmıştı bile. Önünden geçip üçüncü kata çıkan merdivenlere yöneldiler. Merdivenden çıkmaya başladılar. Selma tavan arasına açılan kapının gıcırtısını duydu. Birkaç dakika sonra Zeynel tekrar göründü. Bu sefer yalnızdı. Selma hayretten dona kalmıştı. Annesi haremde, yalnız kadınların girebildikleri bir yerde bir yabancı erkeği gizliyordu. Sultanın odasındaki ışık söndü. Sultan yatmış olmalıydı. Küçük kız koşarak odasına döndü. Hem şaşkın hem de mutluydu. Nihayet sıkıntıdan patladığı bu sarayda bir şeyler oluyordu. Aklından bin bir soru geçiyor, hiçbirine doğru dürüst cevap bulamıyordu. Ya bu adam hırsızsa? O halde annesi ne diye saklasın? Babasını anlatacak mı? Yokluğunda böyle şeyler olmasından hiç hoşlanmayacak o da. Hayri Bey Üsküdar'a dostlarına birkaç gün kalmaya gitmişti. Her seferinde daha fazla kalıyordu. Selma yaşlı kalfaların sultanı bu zor günlerinde yapayalnız bırakmanın sırası mı diye söylendiklerini kaç kez duymuştu. Saatine baktı. Gecenin ikisiydi. Vakit bir türlü geçmek bilmiyordu. Bir sabah olsa, bir olan biteni öğrense, tam uykuya dalacağı sırada giriş kapısının yumruklandığını duydu. Pencereye koştu. Ellerinde fenerler, üç Türk polisi iç avluya girmiş, el kol hareketi yapıyor, harem ağaları da onları önlemeye çalışıyordu. Harem ağalarından ikisi öne fırladı. Selma onların, evin beyinin evde olmadığını, kendilerinin harem kısmında bulunduklarını ve derhal gitmeleri gerektiğini söylediklerini tahmin edebiliyordu. Polisler özür diliyor ama tehlikeli bir haydutun saraya girdiği ihbarı yapıldığını, arama emri olduğunu söylüyorlardı. Harem ağalarının yüzleri sararmış, betleri benizleri atmıştı ama haremi korumaya kararlıydılar. Saray muhafızları ise şaşkındı. Evet, sarayı korumakla görevliydiler ama devletin polisine de mi karşı? Birden güçlü bir ses duyuldu. Ne oluyor? Bu sultandan başkası değildi. Kapının önüne çıkmış, yüzünü koyu renk bir peçeyle örtmüştü. Burada ne işiniz var beyler? Ne zamandan beri Müslümanlar harem kapısını zorlar oldu? Emniyet amiri bir an tereddüt geçirdikten sonra eğildi ve "Sultanım," dedi. "Emin olunuz ki çok mahcubum. Ama içeriye bir suçlunun kaçtığı görülmüş. Sadrazam Damat Ferit Paşa Hazretleri arama emri verdiler." Sultan aşağılayıcı bir tarzda gülümsedi. "O hukukla bana emir vermeye mi yelteniyor? Bana hünkârdan başka kimse emir veremez. Padişah'tan yazılı emir getirirseniz başım üstüne." Emniyet amiri ne diyeceğini bilemiyordu. "Ama sultanım, lütfen ısrar etmeyiniz. İçeriye giremezsiniz. Şerefim söz konusu." Adamın tereddüt ettiğini görünce muhafızlardan birine "Tabancanı ver," diye buyurdu. Selma pencereden polislerin silahlarına davrandıklarını gördü. Ama bağırmasına fırsat kalmadan sultan araya girdi. Korkmayınız, bir Türk askerine silah çekecek değilim. Ama şu kadarını bilin ki ben yaşadıkça bu haremden içeriye giremezsiniz. Tabancayla oyuncakla oynar gibi oynuyordu. Sonra buz gibi bir sesle devam etti. Sizin bileceğiniz iş beyler. Hangisini tercih edersiniz? Damat Ferit'in kızgınlığını mı, yoksa beni bu hale soktuğunuzu öğrendiği zamanki hünkârın öfkesini mi? Emniyet amiri nice erkekte görmediği bu yürekliliği bir kadının göstermesine duyduğu hayranlığı gizleyemeyerek "Affınızı dilerim sultanım," dedi. "Aradığımız adamın içeride olduğunu biliyorum. Ama azledilsem bile sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim." Sonra topuklarını birbirine vurdu ve gecenin karanlığında kayboldu. Sabah olduğunda Selma annesinin yanına koştu. Onu Paris'in ünlü moda dergisi Şifon'u karıştırırken buldu. Halayıklardan biri de uzun saçlarını fırçalıyordu. "İyi uyuyabildiniz mi anneciğim?" "Çok iyi yavrum. Ya siz?" "Pek iyi değil. Bir takım sesler duydum." Selma hikayenin nasıl sonuçlandığının merakı içindeydi ve annesinden bazı itiraflar dinleyeceğini sanmıştı. Boşuna. Annesinden kuru bir "Ya öyle mi?" den başka bir ses çıkmadı. Büyük bir ilgisizlikle dergisini karıştırmaya devam etti. Selma daha bir süre odanın içinde dönüp durdu. Bir şeyler öğrenemeyeceğini anlayınca canı sıkkın odadan çıktı. Demek annesi kendisine güvenmiyordu. 9 yaşına bastığı halde demek onu hala çocuk sayıyordu. Pekala, o da neler olup bittiğini tek başına öğrenecekti. Saat 11'e geliyordu. Her sabah Kur'an dersine gelen hoca efendi mazeret beyan etmişti. 2 saat boş vakti var demekti. Matmazel Rozu odasında Kur'an okuyacağını söyleyerek atlattı. Kadın odadan çıkar çıkmaz koridora fırladı, tavan arasına çıkan merdivene yöneldi. Ayaklarının ucuna basıyordu. Nefesini tutmuştu. Son derece sessiz olmaya çalışıyordu ama o böyle yaptıkça sanki tahta döşemeler daha çok gıcırdıyordu. Tavan arasına çıkan kapının önüne gelince durdu. Acaba kapıyı çalması gerekir miydi? Daha uygun olurdu. Ama bir suçluya terbiyeli davranmanın ne gereği vardı? Sonunda kuvvetlice öksürdü ve kapıyı yavaşça açtı. Tavan arası o kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremedi. Yavaşça ilerlediği bir sırada soğuk bir ses onu olduğu yerde durdurdu. "Olduğun yerde kal, yoksa vururum." Gözleri karanlığa alışmıştı. Birkaç metre ötesinde yere çömelmiş bir adam tabancasını üzerine doğrultmuştu. Adamın sesi titriyordu. Belli ki o kendisinden çok korkuyordu. Selma bunu anlayınca ferahladı. Zaten tabancasını ateşleyeceğine hiç ihtimal vermemişti. Üst perdeden "Korkmayın," dedi. "Size bir kötülüğüm dokunmaz." Adam şaşırarak ona baka kaldı. Sonra durumun gülünçlüğünü anlayıp gülmeye başladı. Hiç dinmeyecekmiş gibi gülüyordu. Selma polis tarafından aranan bir haydutun böyle deli gibi gülmesini pek yakışıksız buldu. Adam nihayet nefes alınca sordu. "Sen de kimsin?" "Tabii, böyle bir adamda terbiye ne gezerdi? Kalkmış bir de kendisine sen diye hitap ediyordu." Dikleşti öfkeli bir sesle. "Gece evine gizlice girdiğiniz Hatice Sultan'ın kızıyım." Adamın birden kendine gelip dizlerine kapanacağını beklerken alaylı bir şekilde konuşmasına büsbütün içerledi. "Demek bizi gözetliyordun. Küçük sultanların bu kadar meraklı olduklarını bilmiyordum." Selma "hödük" diye düşündü. Konuşma hiç de istediği gibi yürümüyordu. O soru soracakken şimdi suçlu gibi sorguya çekiliyordu. Bu büyükler de çekilir şey değil. Oysa çocuklarla her şey istediği gibi yürüyor. Duruma hakim olması gerekiyordu. En ciddi halini takınarak "Polis sizi arıyor. Neden? Siz kimsiniz?" diye sordu. Adam gülümsedi. Yüzü aydınlandı, gözleri parladı. "Oo, tam bir sorgulama desene. Size memnuniyetle cevap vereceğim efendimiz. Acaba karşıma oturma lütfunda bulunmaz mısınız?" Adam son derece resmi biçimde yanında duran kumaş parçalarını gösteriyordu. Selma benimle alay ediyor diye düşündü. Ama ne diyebilirdi ki? Adam kendisiyle çok terbiyeli biçimde konuştuğu için mi kızacaktı? Kaldı ki onu kızdırmak istemiyordu. Hikayenin iç yüzünü öğrenemezse meraktan ölürdü. Dikkatle oturdu. Adam ona bakıp, "Pek şirin olmuşsunuz. Oysa bebekken ne de çirkindiniz," dedi. İşte bu kadarı fazlaydı. Selma'nın yüzü kıpkırmızı oldu. Adama haddini bildirmeliydi. "Sizi gördüğümde 1 yaşında var yoktunuz. Dayınız Şehzade Selahattin Efendi'nin yaveriydim. O öldükten sonra Kafkas cephesine gittim. 3 yıl süren bir kabustu. Hem de bizimle ilgisi olmayan bir savaş için." Selma adamın bir an için kendisini unuttuğunu sandı. Çok kısık bir sesle konuşuyordu. Hatta onu duymakta güçlük çekiyordu. "Yenildik. Düşmanlarımız imparatorluğu bölüştü. Şimdi de bizi haritadan silmek istiyorlar. Sanki Türkiye bir canavarmış gibi." Bir daha başını kaldırmaması için kafasını ezmek gerekirmişçesine. Yüzyıllar boyu titreşip durdular. Şimdi intikam almak yarışındalar. Oysa yanılıyorlar. Bu kez çok ileri gittiler. Bizi ölüm kalım savaşına itiyorlar. Kaybedecek neyimiz kaldı ki? Selma içinden, "Neden? Ama neden şu büyük insanlar daha sade bir dille konuşmazlar? Sorulan soruları doğrudan cevaplandırsalar olmaz mı?" diye söylendi. Açık biçimde sorusunu yineledi. "Polis sizi arıyor. Ne yaptınız?" Adam baktı. O kadar küçüktü ki. Anlayabilir miydi? "Mustafa Kemal Paşa'dan söz edildiğini duydunuz mu hiç?" "Gayet tabii." "Onu aptal mı sanıyordu bu adam?" "İşte ben de onun subaylarından biriyim. Anadolu'ya geçmek isteyen subaylarla ilişki kurup İstanbul'dan çıkmalarında yardımcı oluyorum. Ama beni ihbar ettiler. Dün gizlendiğim evi İngilizler kuşattı. Damdan kaçtım. Nereye gidebileceğimi düşünürken Selahattin Efendi'nin anneniz için her şeyden önce vatanı gelir dediğini hatırladım. Belki beni kabul ederdi. Polisin sultanın sarayına girmeye cesaret edemeyeceğini düşündüm. İşte burada yanılmışım. Sultan Efendi dün gece onları uzaklaştırabildi ama yine geleceklerdir. Burada olduğumu biliyorlar. Bakın." Çatı penceresinin perdesini araladı ve haremin önünde bekleyen polisleri gösterdi. "Bir bu kadar da binanın giriş kapısında bekliyor. Sarayı kuşatma emri almışlar. Bir an önce gitmeliyim. Ama nasıl?" Birkaç saat sonra siyah çarşaflı birkaç kadın haremden çıkıp pazara yöneldi. Kocaman sepetler taşıyor, hararetli hararetli sebzeyle meyvenin en iyilerinin hangi pazarda bulunduğunu tartışıyorlardı. Sarayın önünde nöbet bekleyen polislere bakmaksızın konuşa konuşa sağ taraftaki sokağa saptılar. Allah kadınlara şeytanın kuyruğu gibi bir dil vermiş. Pirinç tanesi büyüklüğünde de bir beyin. Bunu polislerden biri söylüyordu. Diğerleri bu sözlere güldüler. Aslında hiç de gülecek halleri yoktu. Sabah ayazından beri sarayı gözetliyorlardı. Daha ne kadar sürecekti? Herhalde bir hayli. Sorun hassas bir sorundu. Sultanın güçlü kişiliği nedeniyle işi yüzlerine gözlerine bulaştırabilirlerdi. İtilafçıların en son istedikleri şey de bir rezalet çıkmasıydı. Ama gülünç duruma düşmeden bu işin içinden nasıl sıyrılacaklardı ki? Polisler soğuktan titreyerek kötü hayallere daldılar. Çarşaflı kadınlar bir sundurmanın önünde durdular. Aralarında en yaşlı olanın etrafını sarıp onun gelen geçene görünmeden çarşafını düzeltmesine yardımcı oldular. Sonra bu kara kumaşlar arasında bir şeyler kıpırdadı. Adamın biri evden çıkıyor olmalıydı. Kadınlar ona bakmaksızın sepetlerini kollarına takarak yollarına devam ettiler. Adam karşı kaldırıma geçerek kalabalığın arasına karıştı. Sokak tekrar eski sessizliğine büründü. Ama sundurmanın önünde yerde kara bir şey duruyordu. Yaşlı kadının çarşafıydı bu. 3 hafta sonra Selma esrarengiz bir pusula aldı. Tavan arasındaki fare yuvasına ulaştı. Koruyucu meleklerine teşekkür ediyor. Sevinçle annesine koştu. Annesi hayretle yüzüne bakarak "Bu garip pusula nereden gelebilir?" diye sordu. "Hiçbir fikrim yok. Tabii sizin de yoktur." Kızıyla suç ortakları gibi bakıştılar. Selma mutluluktan uçuyordu. Artık ikisi arasında gerçek bir sır vardı. İşgalcilerin tehditlerine bakılırsa ölümcül bir sır. Anadolu'da Kuvayi Milliyecilere katılmış olan Halide Edip'i düşündü. Sanki ona gülümsüyordu. Fayton çarpık kaldırımlar üzerinde ilerliyordu. Her an devrilebilirdi. Arabacı ya dizginlere asılıyor ya da kırbacını şaklatıyordu. Selma faytonun içinde teyzesi Fatma Sultan'ın üzerine devrildikçe gülüyordu. Bu iş bayramlarda sarayın bahçesine kurulan salıncakta sallanmaktan çok daha eğlenceliydi. Bu kez gerçek bir macera yaşıyordu. İstanbul'un neredeyse incinin top attığı mahallelerindeydiler. Araba devrilecek olsa herhalde geceyi burada geçirmek ve Selma'nın her zaman içerisini merak ettiği minicik ev bozuntularından yardım istemek zorunda kalacaklardı. Kaç kez Matmezel Rose'u bu mahallelere gelmek için kandırmak istemiş, her seferinde azarlanmıştı. Neyi merak ediyorsunuz? Pisliği mi? Sefaleti mi? Merak edilecek hiçbir yönü yok. Bundan emin olun. Bu sert tepki karşısında Selma susup otururdu. Neyi mi görmek istiyordu? O da tam bilmiyordu ama o yetiştirildiği kozanın uzağında, onu bunca korkutan sefaletin içinde gerçek hayatın var olduğunu düşünüyordu. Kaç kez faytonun penceresinden yarı çıplak çocukların peş peşe koşuştuklarını görmüştü. Onlara imrenmişti. Birbirlerini itip kalkmalarına bayılıyordu. Bu çocuklar kendi çevresindekilerden çok daha ilginçti. Hem de çok daha sağlıklı. Bu görüşünü, arkadaşlığını ilerlettiği Gülfiliz'e açmıştı da kızcağız düşünceli biçimde "Tam tersi sultancığım," demişti. "Hayatı çekilmez kılan zenginlik değil, fakirliktir." Selma bu sözlere pek inanmamıştı. Şayet öyleyse ne diye fakir çocukların gözleri zenginlerinkinden daha büyük, daha parlak, ne diye bakışları daha anlamlı? Fayton selvi ağaçlarının gölgelediği bir yolda ilerliyordu şimdi. Selma gerçeği kabullenmek zorundaydı. Besbelli ki bugün kaza filan olacağı yoktu. Yolculuklarının hedefi olan dergaha yaklaştıkça sabırsızlığı artmıştı. Teyzesi yıllardan beri her hafta gittiği bu kutsal yere ilk kez onu da götürüyordu. Üç kız kardeşin düşünürü Hatice, sanatkarı Fehime ise Fatma da sofusuydu. Daha genç kızlığından beri günlerce, saatlerce kapanır dua ederdi. Evlendikten sonra kendini daha da bu yola adamıştı. Eşi Refik Bey 13. yüzyılda Celaleddin Rumi tarafından kurulan Mevlevi tarikatına bağlıydı. Tarikat kadınlara da açık olduğundan Fatma da eşi gibi Mevlevi olmuştu. Teyzesi Selma'ya Türkiye'de bu tarikatların öteden beri var olduklarını anlatmıştı. Müritlerine safiyetin simgesi olan sof denen beyaz yünlü dokumayı giydikleri için Sufi adı veriliyordu. Aslında dünya işlerinden ellerini çekmeleri eylemde bulunmalarını engelleyemiyordu. Tam aksine teyzesi ona Osmanlı ordusunun ünlü yeniçerilerinden, kuruluş yıllarının derviş askerlerinden söz etmişti. Selma teyzesini dikkatle dinliyordu. Sofuluğun ne olduğunu pek anlamamıştı ama Fatma Sultan'ın bunları anlatacak kadar kendisini büyük görmesi hoşuna gitmişti. Bütün bunlar günlük Kur'an derslerinden çok faydalı, çok daha çekiciydi. Bir kere Arapça bilmiyordu ve ihtiyar hocanın sesi uykusunu getiriyordu. Ama bundan kurtulmanın yolu yoktu. Geleneğe göre sınırlı insan idrakini aşan Kelamüllah gönderildiği dilde okunmalıydı. Buna karşılık Selma her zaman sema eden Mevlevileri merak etmişti. Dönerek ibadet eden Mevlevileri. Oysa kendisine dans etmenin kötü olduğunu söylemişlerdi. Hatta bir seferinde küçük bir cariye ile karşılıklı göbek atmaya kalkışmıştı da annesi kıyametleri kopartmıştı. Üstelik bu suçundan ötürü odasında 3 gün cezalı kalmıştı. Tabii göbek atmanın pek saygın bir iş olduğu söylenemezdi. Dervişler de göbek atıyor değillerdi. Gülmemek için kendini zor tuttu. Sultanlar zaman zaman kendi aralarında çok moda olan polkalar ve mazurkaları denerlerdi. Selma dervişlerin polka adımları ile dönüp ibadet etmelerini düşledi. Birden sofuluk ona son derece çekici geldi. Araba demir parmaklıkları geçtikten sonra gölgeli bir avluda durdu. Şeyhin mütevazi evi sarmaşıkların ardında kaybolmuştu. Fatma Sultan yeğenine bahçedeki mezar taşlarını gösterdi. İncecik işlenmiş, oyulmuş bu taşlar daha önceki şeyhlere aitti. Bahçede bir süre durup Fatiha okuduktan sonra iki kenarında gül ağaçları bulunan bir yoldan ilerlediler. Yolun ucunda üzeri yeşil kubbeli taş bir bina vardı. Törenlerin yapıldığı tekke burasıydı. Çarşafa bürünmüş Fatma Sultan, Selma'yı topuklarına kadar bir örtünün içine soktu, kadınlar kısmına yöneldiler. Dar bir merdivenden yuvarlak bir odaya çıktılar. Odanın etrafı çepeçevre kafesliydi. Odada her yaştan kadınlar seccadelere oturmuş dua ediyorlardı. Kapalı oda kokusuna karışan ter kokusu yüzünden burnunu tıkayan Selma gözleriyle oturacak bir yer aradı. Şişmanca bir kadın Fatma Sultan'ın elini öpmek üzere yerinden fırladı. Bu şeyhin karısıydı. Gelenleri önemli kişilere ayrılmış özel bölmeye götürmek istiyor, özellikle böyle bir yerde mevkiye önem verilmemesi gerektiğine inanan Fatma Sultan da itiraz ediyordu. Ama başarılı olamadı. Kadını kırmamak için razı oldu. Yüzünü kafese dayayan Selma aşağıya duvarları yarım tahta kaplamalı semahaneye bakıyordu. Çepeçevre ince bir parmaklık arkasında Mevlana muhipleri yer almışlardı. Ortada mihrabın önünde boş bir alan vardı. Birden sessizlik arttı. Dervişler görünmüştü. Uzun beyaz elbiseler giymişler, siyah hırkalarını sırtlarına almışlardı. Başlarında uzun sikkeleri vardı. Son olarak şeyh girdi. Müritlerden birinin söylediği ilahinin tek düze sesi yükselirken birlikte mihrap önünde eğildiler. Sonra kudüm ve ney sesleri duyuldu. Şeyh ayağını yere vurmuştu. Dervişler teker teker ilerlediler, yavaşça odayı 3 kez dolaştılar. Tanrı'ya erişmenin 3 evresini simgelediler. Bunlar irfan evresi, sezgi evresi ve aşk evresiydi. Ölümü simgeleyen siyah hırkalarını sırtlarından atarak bembeyaz giysileriyle ışıl ışıl ortaya çıktılar. Saf, lekesiz ruhlar gibi bembeyaz. Yavaş yavaş dönmeye başladılar. Sağ elleri gökyüzüne açılmış, sol elleri yeryüzüne dönük. Tanrı'dan alıp kula vermek üzere. İşte bu sırada şeyh de semaya katıldı. Ahenk hızlandı. O, bilgisinin ışınlarıyla bir güneş, dervişler de kendi çevrelerinde ve onun çevresinde dönen birer yıldız. Evrenin sırrına varmak, kemale ermek isteyen birer ruh. Ney sesleriyle mest olmuş, gittikçe daha hızlı dönüyor, ilahi coşkuya kapılmış, yüce gerçek ile birleşiyorlardı. Selma'nın musikiden ve semadan başı dönmüştü. O da onlara katılmak, onlar gibi dönmek için yanıp tutuşuyordu. Ama kafesin ardında gizlenip oturması gerekiyordu. Birden ağlamak istedi. Orada çok önemli bir şeyler ceryan ediyor ve o bunun dışında tutuluyordu. Ümitsizce çevresine baktı. Tanrı bu kasvetli yere uğramış olamazdı. Tanrı onun oturduğu odada değil, batan güneşin ışıklarıyla aydınlanan o kutsal yerde dönen dervişlerle birlikteydi. Bundan emindi. Kafese alnını dayamış, gözlerinden ip gibi yaşlar süzülüyordu. Buna hakları yoktu. Nefes almasını engellemeye, onu hayatın dışına itmeye hakları yoktu. Bugüne kadar kendisinden İstanbul'un bahçelerini, sokaklarını, kalabalığını esirgemişlerdi. Hepsine katlanmıştı. Ama şimdi ondan Tanrı'yı esirgiyorlardı. Hiddetten, mutsuzluktan, aczinden isyan edecek raddeye geldi. Ney sesi yavaş yavaş dinmiş, beyaz girdaplar hızını kaybetmişti. Sema sona ermişti. Şeyh, müritlerini kabul etmek üzere odasına çekilmişti. Selma hayretle kadınları da kabul ettiğini gördü. Hem de yüzleri açıktı. Efendi Hazretleri böyle bir yerde, kutsal semanın iç açıcı masumiyet havasında herhangi bir fesada kem nazara yer olmayacağı düşüncesindeydi. Fatma Sultan sıkılganlık gösteren yeğenini yaşlı adama doğru itti. Şeyh yere minder üstüne oturmuştu. Müritlerinden biri terleyen alnını siliyordu. Zayıf, ufak tefek, alelade bir adamdı. Tören sırasında çevresine saçtığı parıltı sanki yok olmuştu. Küçük kıza kendisini aldatmışlar gibi geldi. Zevksiz biçimde döşenmiş bir odada alelade bir adamın karşısında koyun bakışlı müritlerin ortasındaydı. Teyzesi şeyhin elini öpmesi için işaret etmişti. Selma bir an geriler gibi oldu, sonra kendisini topladı. Alt tarafı az mı el öpmüştü? Sert, yumuşak, asabi, tirit, kuru, kokulu, nemli, nekes ya da cömert, şehvetli, huysuz, istençsiz veya enerjik, sevip saydığı ya da ısırmak istediği eller. Ama şeyhin önünde eğilmekle çocukluğundan beri alıştırıldığı o iki yüzlü görgü kurallarından daha büyük bir sahtekarlık yapacağını sanıyordu. El, kadife bir yastık üstünde ince, beyaz ve saydam el onu bekliyordu. Selma eğildiğinde el dönerek pembe bir avuç oldu. Küçük kız şaşırıp teyzesine baktı. Avucunun içini öp, bu bir lütuftur. Efendi Hazretleri size açılıyor, size yüreğinin içinde yer veriyor. Selma dudaklarının ucunu değdirir gibi yaptı. Başını kaldırdığında ihtiyarın gözlerinden çıkan parlak ışıkla sersemledi. Gözlerini ayıramayacağı kadar parlak bir ışıktı bu. Odanın geri kalan kısmı kararmıştı. Selma ani bir korkuya kapıldı. Bütün gücüyle ayağa kalkmaya çalıştı. Teyzesi sanki bir sis perdesinin arkasındaydı. Var kuvvetiyle koluna asıldı. Fatma Sultan hiçbir şeyin farkında değildi. Zaten bir şey olmuş muydu? Şeyh şimdi bir dedenin torununa baktığı gibi sevecenlik ve hoşgörüyle bakıyordu. Yumuşak bir sesle Selma'yı yanı başına çağırdı. Fatma Sultan gülümsedi. Bu ilgi onu sevindirmişti. Efendi Hazretleri sadece sevdiklerini yanına oturturdu, sadece değer bulduklarını. Konuklar yavaş yavaş adayı doldurmaya başladı. Herkes birbirini tanıyor gibiydi. Aralarında konuşuyor, buluşmuş olmaktan memnun görünüyorlardı. Birden kapı açıldı. Üniformaları sırtlarında 4 Türk subayı içeriye girdi. Kalabalık onlara yer vermek için açıldı. Selma yeni gelenlerin az önce sema yapan müritler olduğunu fark etti. Şeyhin elini öptükten sonra tam karşısındaki minderlerin üzerine oturdular. Şeyhin karısı peşinde hizmetçileriyle sütlü tatlılar getirmişti. Konuşmalar giderek hararetleniyordu. Doğmalardan ve imandan söz ediliyordu. Gençlerden biri iyilik timsali Tanrı'nın yarattığı bir dünyada nasıl olup da kötünün bulunduğuna akıl sır erdiremiyordu. Herkesin kendine göre bir açıklaması vardı. Subaylar oturdukları yerde kıpırdanıp duruyorlardı. Sonunda biri dayanamadı. Kötü nasıl mı var olabilir? Acaba gerçek sorun bu mu? Kötü zaten var. Üstelik dinimizin başı Şeyhülislam tarafından destekleniyor. Herkes sustu. Gözler konuşmasını sürdüren subaya dikilmişti. Ülkemiz kafirlerin elinde. İslam dünyasının başı padişahımız onların elinde rehin. Bizim gibi iman sahiplerine onu ve Türkiye'yi kurtarmak, ülkemizi Hristiyanların ellerine bırakmamak düşmez mi? Şeyh onaylarcasına başını salladı. Haklısınız evladım. İlk görevimiz budur. Öyleyse Şeyhülislam niçin Anadolu'da Mustafa Kemal tarafından yönetilen milli mücadeleyi alenen kınıyor? Niçin hepimizi inciten, bizleri hain ilan eden, halkı bize karşı silahlanmaya çağıran bir fetvayı yayınlıyor? Sessizlik boğucu bir hal almıştı. Herkes şeyhe bakıyordu. Sonunda Efendi Hazretleri içini çekerek konuşmaya başladı. Padişahımızın özgür olmadığını söylüyorsunuz. Doğru. Herhalde Şeyhülislam da değil. Hiç değilse konuşmayı reddedebilirdi. Tabii cesur olabilirdi. Ama belki pek çok yurttaşımız gibi o da milli mücadelenin bir sonuç vermeyeceğine içtenlikle inanıyor. Belki bize kabul ettirmek isteyecekleri anlaşmanın daha kötü olmasına yol açacağına inanıyor. Efendi Hazretleri, bir mücadeleyi kazanacağız. Başka çaremiz yok. Subaylardan en yaşlı görüneni ayağa kalktı. Orada bulunanların tanıklığına sığınarak. İstanbul'un işgalinden bu yana, ülkenin her köşesinden bize katılanlar çığ gibi büyüyor. Hatta yaralılarımıza bakmak üzere kadınlar, genç kızlar baba ocağını bırakıp geliyorlar. Bazıları haber ulaştıracağız diye hayatlarını tehlikeye atıyor. Mermileri bebeklerinin kundakları içinde kaçırıp bize ulaştırıyorlar. Bir de İstanbul'dan Anadolu'daki karargahlarımıza kadar bize yol gösteren, bize eşlik eden, yedirip içiren, bizleri saklayanlar var. İşgalcilerin aramayı akıllarını bile getiremedikleri nice tekke ve dergah var. Subay gülümsedi. Şeyhin önünde eğildi, sonra konuşmasını şöyle bitirdi. Biliyorsunuz efendimiz, bu bizler için büyük bir manevi destek. Selma kulaklarına inanamıyordu. İşte tam milli mücadelenin içine girmişti. Bu dönen dervişler, bu uysal müritler, Gözüne gittikçe sevimli görünen şu şey demek ki şeymişler. Kelimeyi bir türlü hatırlayamıyordu. Oysa babasının odasında konuşurlarken duymuştu. Şeymişler, komplocu. Demek eniştesi Refik ve teyzesi Fatma da komplocuydu. Artık her şey birdenbire müthiş heyecan verici olmuştu. Selma bir uşağın içeriye girip kasaların hazır olduğunu, öküz arabalarına yüklendiğini ve subay efendilerin değiştirecekleri kıyafetlerin hazırlandığını söylemesi üzerine daldığı düşüncelerinden sıyrıldı. Şey, iyi diyerek subaylara döndü. Gece yarısı hareket edeceksiniz. Nöbetçilerin uyuklamaya başladıkları zaman. Dervişlerden biri size en güvenli olan yolu gösterecek. Selma bir hayal alemindeydi. Sandıklar mı? Hiç kuşkusuz silahlar. Yanı başındaki gerçek kahramanlar cepheye ulaşmaya çalışacaklardı. Selma burada bulunmaktan gurur duydu. Adamlara hayranlıkla baktı. Hepsi ne de yakışıklıydılar. Hiç kuşku yok. Savaşı kazanacağız. Olağan dışı hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam edildi. Subaylar gülerek İngilizlerin burunlarının dibinden Anadolu'ya nasıl silah kaçırıldığını anlatıyorlardı. Halkımız yardımcı ama belki de inanmayacaksınız, Fransız ve İtalyan askerleri de bize yardım ediyorlar. Zaferden sadece kendilerini ve himayelerindeki Yunanlıları yararlandırmak isteyen İngilizlere karşı köpürüyorlar. Örneğin İzmir, İtalyanlara vaat edilmişken Yunanlılara verildi. Fransızlara gelince İngilizlerin aslan payını, Irak ile petrolünü kendilerine ayırdıktan sonra şimdi de bütün Türkiye'yi denetimleri altına sokmak istediklerini ve sadece Klikya'yı Fransızlara bırakmak niyetinde olduklarını anlamaya başladılar. Hatta Clemenceau hükümeti öylesine kızmış ki gizliden Mustafa Kemal'i desteklemenin çarelerini arıyormuş. İngiltere'nin bütün Orta Doğu'yu ele geçirmesini mutlaka önlemek istiyor. Bu nedenle de Fransız askerleri cephanelere girmemize göz yumuyorlar. Bir Fransız görevlisi adı Deloxri mı ne nöbetçilerin hangi geceler gezmeye gitmek niyetinde olduklarını bize haber veriyor. Herkes dikkat kesilmiş dinliyordu. Bazı gençler yaşasın Fransa diye bağıracak oldu ama şeyhin buz gibi bakışlarıyla sustular. Birisi sordu, peki ama silahlar ve cephane boğazdan nasıl geçirilip Anadolu yakasına ulaştırılıyor? Bir subay cevap verdi. Kayıkçılar loncasının verdiği kayıklarla geceleyin. Hemen hepsi Ermeni olmasına rağmen bu kıymetli yardımı esirgemiyorlar. Bunda şaşılacak ne var? İstanbul'da pek çok Ermeni dostumuzdur. İki topluluk bu topraklarda yüzyıllar boyu bir arada yaşadı. 1915'te cereyan eden olayların aynı topraklara sahip çıkmaya kalkışan Kürt aşiretlerince düzenlendiğini Ermenilerin kendileri de biliyor. Ama Osmanlı İmparatorluğu yıkılmak istendiği için Avrupa basını olaylara İstanbul'un emrettiği bir soykırım süsü verdi. Oysa verilen emir yollarda ölen kadınlar ve çocuklar düşünüldüğünde yeterince insafsız bulunsa bile sadece bir göç emriydi. Ne diye onları göçe zorladılar ki? Soruyu soran delikanlı böyle bir soru sormak cesareti gösterdiği için kıpkırmızı kesildi. Tam savaşın ortasında çok önemli gerekçesi olmasa hükümet bir de göç işini başına çıkarır mı? Ermeniler savaş halinde olduğumuz Rus sınırı boyunca son derece stratejik bir yerde oturuyorlardı. Aşırılar ya da Ermeni milliyetçiler diyelim bağımsızlık istiyorlardı ve Ruslar da bunu onlara vaat etmişti. Çar ordularına rehberlik ederek Türk siperlerinin yerlerini gösterip başarılı saldırılarına fırsat veriyorlardı. Doğu sınırımız Ruslar için yol geçen hanı olmuştu. Düşmanın daha fazla ilerlemesini önlemek için Talat Paşa bu trajik göç emrini vermek zorunda kaldı. Herkes kendi düşüncesine daldı. Bir süre sonra şeyhin sesi duyuldu. Pek iyimsersin Cemal Bey. Bize yardım eden ufak bir azınlık. Aslında Ermenilerin çoğu işgalciye yardım ediyor. Çünkü bağımsız bir ülkeye kavuşacaklarına inanıyorlar. Zavallılar, hayal kuruyorlar. Düşman onları kullanıyor. İhtiyacı kalmadığında bir kenara fırlatacak. Selma konuşulanların tek kelimesini kaçırmıyordu. Matmazel Rose'un sözünü ettiği Ermeni dramı onu çok duygulandırmıştı. Üstelik bir vezirin torunu olan en iyi arkadaşı bir Ermeniydi. Annesinden daha fazla bilgi istemek üzere ağzını açtığında sultanın gözleri dolmuştu. Selma ilk kez annesinin ağladığını görüyordu. Alt üst olmuştu. "Affedersiniz, affedersiniz anneciğim," demiş, ellerini öpmüş. Bu konuyu bir daha hiç açmamak üzere odadan kaçmıştı. Ancak şimdi ülkesinde çok vahim bir şeyin cereyan ettiğini anlıyordu. Kimselerin sözünü etmedikleri bir şeyin. Küçüklüğünde kırdığı eşyaları gömer, sorunu böyle çözümlediğini sanırdı. Demek ki bazen büyükler de çocuklar gibi davranabiliyorlardı. Hizmetçi tepsi içinde bal rengi bir içecek getirdi. Bahçedeki otlardan yapılan bu içecek sadece bu dergahta yapılırdı. Adına huzur şerbeti deniyordu. Şeyhin endişesi geçmemişti. Mustafa Kemal'in Bolşevik hükümetiyle dost oldukları söyleniyor. Kendisi de komünistmiş. Doğru mu bu? Subaylardan biri alaylı biçimde gülümsedi. Ben ne kadar komünistsem Mustafa Kemal de o kadar komünist. Eşitlikçi düşünceler emin olun hiç tasası değil. Daha çok diktatör tipinde. Sovyetlerle iyi geçiniyorsa yardımlarına ihtiyacı olduğu için. Paramız da yok, cephanemizde. Sovyet hükümeti 60 bin tüfek, 100 kadar kamyon ve 2 milyon altın lira vaat etti. İtiraf edin, halifeyi bu Allahsızların altını ile kurtarmak hiç de fena fikir değil. Herkes kahkahayı bastı ama şeyh tatmin olmamıştı. Bolşevikler marifetlidir. Rusya'daki Müslümanları komünizm ile İslam'ın aynı ülküyü paylaştıklarına inandırmaya çalışıyorlar. Hatta insanlar arasındaki eşitliği yalnız Allah'a ait olan toprağın semeresinin onu işleyene ait olduğunu belirten Kur'an'dan örnekler vererek anlatmaya çalışıyorlar. İran'ın kuzeyini bu fikirleri yaymaya çalışan mollalar ile doldurdular bile. Anadolu'da da Kemal Paşa'ya yakın bazı şeyhler bu yıkıcı düşünceleri yayıyorlarmış. Sesi daha da ciddileşti. Benim tarafımdan Paşa Hazretlerine Türkiye'yi kurtarmak bahasına olsa da komünist düşüncelerin ülkeye sızmasına izin verirse kendisini hiçbir tarikatın desteklemeyeceğini söyleyiniz. Hiç endişe buyurmayınız efendimiz. Komünistler önem kazanacak olurlarsa onları ilk yok edecek Mustafa Kemal Paşa olacaktır. Şeyh tatmin olmuşçasına başını salladı. Şerbetini içmeye başladı. Vakit bir hayli ilerlemişti ama hiç kimse aklından geçen soruyu henüz sormuş değildi. Sonunda Şeyhülislam'ın korkaklığına isyan eden genç subay dayanamayarak sordu. Efendimiz, acaba rüyalarınızda ne görüyorsunuz? Savaşı kazanacak mıyız? Şeyh düşünceye dalmıştı. Selma soruyu duyup duymadığını merak etti. Birkaç saniye sonra cezbeye kapılmışçasına uzaktan gelen bir sesle cevap verdi. Mücadele uzun sürecek. Türkiye kâfirleri kovacak. Ama onlar tarafından yenilgiye uğratılacak. Topluluktan mırıldanmalar yükseldi. Ama nasıl? Ne demek bu? Daha fazlasını bilemeyeceğim. Türkiye askeri açıdan galip gelecek. Ama bu zaferi kazandığı andan itibaren gerçek egemenlik Avrupa'nın olacak. Ruhlara, kafalara egemen olacak. Şeyh sustu, yorulmuştu. Subaylardan biri dayanamadı. Öyleyse savaşmaya gidelim mi? Şeyh doğruldu. Başını sabırsızlıkla iki yana salladı. Bunca soru neden? Bugün için görevimiz ülkeyi kurtarmak. Ama yarın, 10 yıl sonra çocuklarımız ve torunlarımız yabancıya karşı bir başka savaş açmak zorunda kalacaklar. Çok daha önemli, çok daha esaslı bir savaş. Selma ve teyzesi saraya döndüklerinde vakit gece yarısını geçiyordu. Hatice Sultan ve kardeşi Fehime onları bekliyordu. Bu ara hararetli bir tartışmaya girmişlerdi. Abla kız kardeşinin Fransız Büyükelçiliğinde verilen davetlere hiç aksatmadan gitmesini eleştiriyordu. Hiç mi utanmanız yok? Ülkemizi işgal ettiler, yoksa unuttunuz mu? Düşmanın evinde nasıl keyif sürersiniz? Bir kere sevgili ablacığım, ailenin bu şekilde davranan tek üyesi ben değilim. Şehzadelerden bir kısmı da Fransızlara sık sık gidiyor. Üstelik bunda ne kötülük var? Yani manastıra kapanır gibi kapanacak olursak ülkemiz daha çabuk mu kurtulacak? Fatma tekkeleri dolaşmaktan hoşlanıyor. Ben de baloları. Yani o Türkiye için benden fazla ne yapıyor ki? Bu soruyu küçük bir ses yanıtladı. Biz komploculuk yapıyoruz. Üç çift göz Selma'ya dikildi. Kendi cesaretine kendisi de şaşan Selma, o an yerin 100 kat dibine inmek istedi. Genelde dilini tutmasını bildiği halde acaba hangi şeytan onu dürtmüştü? Fehime onlara alaycı bir bakış fırlattı. Komploculuk mu yapıyorsunuz? Öyleyse şu kadarını söyleyeyim ki ben de komploculuk yapıyorum. Üstelik daha da etkili biçimde. Ben yüksek diplomasi ile uğraşıyorum. Her gün Paris'e rapor veren Fransız görevlilerine Türklerin uygar insanlar olduklarını, Fransızlarla dost olduklarını, geçmişteki hatalarımızı, özellikle Almanya ile birlik oluşumuzdaki yanlışı anladığımızı ve yarın öbür gün iktidarın dizginleri bizim elimize geçtiğinde Fransa'nın en sadık dostları olacağımızı söylüyorum. Selma durakladı. Teyzesinin bu kısa söylevi onu ikna etmiş gibiydi. Ama Hatice Sultan omuzlarını silkti. Fransızlar işlerine nasıl gelirse öyle davranırlar. Sizin gülücükleriniz yüzünden fikirlerini değiştirecek değiller. Buna karşılık Türk ulusu, onu ezenlerin evlerine gidip dans ettiğimizi gördükçe bir gün sizden hesap sorabilir. Sizden ve bütün ailemizden. Bravo doğrusu. Nasıl olduysa padişahımız iradeli davranabilmiş. Mustafa Kemal'i ölüme mahkum etmiş. Ülkenin kahraman gözüyle bakmaya başladığı, işgalcilerin emirlerini dinlemeyi reddeden, yeniden bir ordu, üstelik savaşan bir ordu kurabilen tek adamı. İşte bu adamın ölüm fermanını çıkartmış. İnanılır şey değil. Onu ödüllendirmesi beklenirdi. Ama ne gezer efendim? Sadece kayınbiraderi damat Ferid'in sözüne kulak asıyor. Şu İngiliz uşağının. Hükümetimiz acaba İngiliz ulusuna mı hizmet ediyor yoksa Türk ulusuna mı? Hatice Sultan bu hakaretler karşısında sarardı. Eşi Hayri Bey birkaç haftadır padişahın tutumundan kendisi sorumluymuş gibi ona yüklenip duruyordu. Niyeti neydi acaba? Kendisinin de hünkârı kınamasını mı bekliyordu? Bunu asla yapmayacağını o da biliyordu. Ailesine körü körüne bağlı olduğu için değil ama zeki ve becerikli olarak tanıdığı padişahın ikili oynadığından emin olduğu için. Yüzlerce kilometre uzaktaki, ulaşılması mümkün olmayan Mustafa Kemal'in mahkumiyeti sadece sembolik idi. Kemalistler ile dövüşsinler diye İstanbul'dan gönderilen Kuvayi İnzibatiye ise bir sürü başıbozuk gönüllüden ibaretti. Bunlar birkaç yankı uyandıran zaferden sonra şimdi durmadan yenilgiye uğruyordu. Tüm bu önlemler İngilizlerin sabrını taşırmamak için göz boyamadan ibaretti. Hatice sakin olmaya çalıştı. Eşinin saldırılarından sarsılmış görünmeyi onuruna yediremiyordu. "Dinleyin," dedi. "Sabiha Sultan'ın evvelki gün bana anlattıklarını tekrarlayacağım. Damat Ferit hükümeti kurmakla görevlendirildiğinde babasını görmeye gitmiş. Anlamıyorum," demiş. "Daha 6 ay önce gitmesine çok sevinmiştiniz." Hünkâr da "Ah Sabiha," demiş. "Bilseydin, elimden artık hiçbir şey gelmiyor." Hayri Bey'in dudakları alaylı bir biçimde kıvrıldı. "Tamam," dedi. "Amcanızın hiçbir yetkisi yok ama bu kukla hükümeti reddedemez miydi?" Odanın köşesinde büzülüp kalmış olan Selma şaşkınlığını yenemiyordu. Eskiden dostlarının söylevlerini alayla karşılayan babasının politikaya bu denli merak sardığını bilmiyordu. İçinden bir ses babasının hünkârı değil eşini incitmek istediğini söylüyordu. Annesine baktığında onun gözlerini kocasına dikmiş olduğunu gördü. "Hayri, bir hükümdarın hesap vermesi gerektiğine gerçekten inanıyor musunuz? Bence padişahımız düşmanı oyalayıp Mustafa Kemal'e ordusunu güçlendirmesi için vakit kazandırıyor. Bu ordu ne kadar güçlü olursa barış görüşmelerindeki kozumuz o kadar büyük olur. Müttefiklerin yeniden silaha sarılmaya hiç niyetleri yok. Anadolu'da güçlü bir direniş görürlerse tutkularına gem vurmak zorunda kalacaklardır." Hayri Bey alaylı bir tavırla omuzlarını silkti. "Her zamanki gibi her şeye bir cevap buluyorsunuz. Aslında hünkârın tutumu affedilir gibi değil." Hatice Sultan onu tepeden tırnağa süzdü. "Dostum, madem ki böyle düşünüyorsunuz, ne diye paşanın yanına gidip Anadolu'da dövüşmüyorsunuz? Cesaretinizi ve vatanseverliğinizi göstermiş olurdunuz." Tok bir ses çıktı. Damadın beyaz elleri arasından ince fil dişi bastonunun kırıkları döküldü.